Ayrım 5, Piyon, Stephen James, sayfa 55. 9. Bölüm. Alice McMichaels'ın inledi, yatakta dönüp saatine baktı. 06:27. İyi, uyumak için bir saati daha vardı. Bir dakika. Gözlerini kırpıştırıp saate bir daha baktı. 08:27. Ne? Olamaz. Gözlerini ovuşturup yatağının kenarındaki masanın üzerinden gözlüklerini alıp taktı. 08:27. Gözlerini kırptı. 08:28. Hayır, hem de bugün. Jacob diye bağırdı. Geç kaldık. Uyanın Brenda. Ben kalktım anne. Brenda'nın neşeli sesi mutfaktan geliyordu. Hiç uyumamış gibiyim zaten. Beni de uyandırabilirdiniz değil mi dedi. Der demez de 8 yaşındaki kızından kendisini uyandırmasını istemesinin ne kadar saçma olduğunu fark etti. Alice yataktan atladı, kafasını salladı. Zaten sabahları erken kalkma konusunda hiç iyi olmamıştı. Garrett o kadınla birlikte olmak için onu terk ettiğinden beri durum daha da kötü olmuştu. Problemli uyku, kötü rüyalar ve şimdi de bankadaki yeni işinin ikinci gününde geç kalmak hiç iyi değil. Hukuk bürosundaki iş hiçbir yere götürmüyordu onu. Bankada hem maaş hem de çalışma saatleri daha iyiydi. Çocuklarla daha çok vakit geçirebilirdi. Ayrıca işletme dersleri almaya başlamıştı. Banka okula gidebilmesi için pazartesi günleri izin veriyordu. Ama şimdi geç kalır ve işini kaybederse bunların hiçbirinin önemi kalmayacaktı. Alice duş almadan çıkmaya karar verdi. Geceliğini çıkarıp iç çamaşırı çekmecesini açtı. Jacob kalktın mı? Hol'ün karşısından evet diye uykulu bir cevap geldi. Sesin pek uyanık gelmiyor ama. Yatak gıcırtısı kalktın. Mutfaktan gevrek kasesinin içinde dolanan kaşığın sesi geliyordu. Okula geç mi kalacağız anne? Brenda'nın ağzı doluydu. Öğretmenine not yazarım. Tamam, kütüphane saatini kaçırmak istemiyorum da. Alice külotlu çorap giydi. Giyiniyor musun Jacob? Evet anne, kalktım, tamam mı? Tamam tamam. Alice uçarak gardırobuna gitti. Bir elbise kaptı, giyindi. Ayakkabılar? Hangileri? Fark etmez, sadece çabuk ol yeter. Herhangi biri olabilir. Siyah? Hayır, kahverengiler, tamam. Banyoya girdi, lavabonun altından küçük bir lif alıp yüzünü ovuşturdu, biraz ruj sürdü. Sırt çantalarınızı alın çocuklar, çıkmamız gerek. Tekrar şifon yere döndü. Saçım felaket halde, tam bir felaket. Tamam, nerede? Gözleriyle şifon yerin üzerine taradı. Nerede şu fırça? Brenda, saç fırçamı sen mi aldın? Hayır anne. Emin misin? Evet. Alice takı kutusunu kenara itti. İlk çekmeceyi açıp oraya koyup koymadığını kontrol etti. Yere bakındı, yok. 08:39. Hırr, artık çıkmamız gerek Jacob dedi ama aslında kendine bağırıyordu. Hole baktı. Brenda kapıya doğru yürümüş, pembe sırt çantasını takmış, görünür bir yerde duruyordu. Muhtemelen 6'dan biri ayaktaydı. Diğer taraftan Jacob ise elinden gelse öğlene kadar uyurdu. Alice banyoya koşturdu. Saçını fırçalaması gerekiyordu. Banyo dolabı, raflar, fırça yok. Hazır mısın Jake? Kahvaltı yapmadım ama. Müsli bar falan alırsın, çıkmamız gerek. Herkes ödevini aldı mı? Brenda öğlen yemeklerini ne yapacağız diye sordu. Öğlen yemeği. Alice cüzdanını çekip içinden birkaç dolar çıkardı. Aralarında bölüştürdü. İşte bugün sıcak bir şeyler yiyin. Jake paraya baktı. Pizza alabilir miyim? İstediğin şeyi alabilirsin. Alice Brenda'nın odasına koşup saçlarını düzeltmek için kızının fırçasını kullandı. Hala iyi gözükmüyordu ama bununla yetinmek zorundaydı. Fırçasını daha sonra bulabilirdi, o kadar da önemli değildi. Çocukları dışarı kışkışlayıp arabasının anahtarlarını çıkardı. Kimse geç kaldığını fark etmeden masasına oturabilmeyi umarak ikisini de arabaya soktu. FBI'ın Kuzey Carolina'daki ana binası Charlotte'daydı. Normalde Ralph harekat üssünü buraya kurardı ama bu olayda suçların birbirine yakınlığından dolayı dükkanı burada Asheville'deki ek binada açmıştı. Bu bölgede yaşayıp vahşi doğa rehberliği yaparken bile Asheville bana biraz Colorado'daki Boulder'ı hatırlatırdı. Yalnız burası daha küçüktü ve Asheville müziği ve kültürüyle süslenmişti. Tıpkı Boulder'da olduğu gibi burada da egzotik ithal mallar satan mağazalarla dolu, şehir merkezine yakın havalı bir mahalle, dans stüdyoları ve sanat merkezleri, ortalıkta dolaşan hippiler, kaya tırmanışı yapılan kapalı salonlar, organik karışımlar satan antika kahve dükkanları ve vücutlarının hiçbir bölgesini tıraş etmek gerekliliğine inanmayan kadınlarla dolu vejetaryen lokantaları bulunuyordu. Caddeler mevsimine göre kayak veya dağ bisikleti yüklenmiş, rüzgar ve güneşten yıpranmış jeepler ve Land Rover'larla doludur. Ama Asheville'de alacakaranlık zamanı sokak köşelerinde dağ santuru, banjo ve keman çalan sakallı müzisyenler, büyük bir emekli nüfusu ve her caddenin köşesine tünemiş yüksek çan kuleleri olan tuğladan kiliseler bulabilirsiniz aynı zamanda. Son 20 yılda kasaba iki farklı ucun, yani kökten dincilerin ve ilericilerin kaynaştığı kültürel bir erime potası haline geldi. Zaman zaman ilginç karışımlar çıkıyor. Witch Valley Federal Kompleksinin güvenlik kontrol noktasını geçerken Lien Hua, Asheville'de kişi başına düşen sanat galerisi sayısı Kuzey Amerika'daki diğer tüm kentlerden daha fazla dedi ve Asheville dünyanın en büyük bağımsız kitapçılarından biri. Görünüşe bakılırsa çok aydınlatıcı bir tramvay turu olmuş. Ralph Senatör'ün birinci kattaki ofisinin açıldığı holün sonundaki konferans salonunu devralmıştı. Lien Hua ile birlikte içeri girdik ve etrafa bakındım. Ralph'in yarım düzine bilgisayar, iletişim istasyonu sistemleri, panolar, kara tahtalar getirdiğini gördüm. Kendimi evimde gibi hissettim. Önceki 5 kurbanın fotoğrafları duvara düzenlice asılmıştı. Bunlar olay yerinde çekilen fotoğraflar değil, kurbanların saçlarının fönlü, ışıltılı ve hayat dolu gözüktükleri, gülümsedikleri ve poz verdikleri fotoğraflardı. Yıllık fotoğrafları, aile tatilleri, bunun gibi şeyler işte. Medyaya verdiğimiz fotoğraflar bunlar ve şükürler olsun ki olayların sonunda insanların hatırladıkları da bu fotoğraflar. Benim zihnime yapışıp kalanlar değil. Bilgisayar çantamı boş bir masaya koydum ve ölen kızların fotoğraflarına baktım. Bir numaralı kurban 23 yaşındaki Patty Henderson dudaklarının ucuyla muzipçe gülümsüyordu. Sarışındı ve mavi gözlüydü. Mükemmel dişleri vardı ve olduğundan çok daha genç gösteriyordu. İki numaralı kurban 18 yaşındaki J.B. McNabb, üzeri boyalı bir tahta taburenin üzerine oturmuş, elinde bir fırça tutuyordu. Jamie yaramaz küçük bir kızın yüzüne ve utangaç bir gülümsemeye sahipti. Yanında yerde bir teneke boya vardı. Bir resim atölyesinde olduğunu sanırdınız. Fotoğrafçı büyük ihtimalle gülümseyen yüzlerce ergen kızı o boya tenekelerinin yanında poz verirken çekmişti. Bu fotoğrafçıyı mutlaka kontrol et. Stüdyo üzerinden bir ipucu bulunabilir. Orada çalışan biri filmin tab edildiği yer veya başka bir şey. 20 yaşındaki Alexis Crawford bir sonrakiydi. İnce telli kahverengi saçları vardı, sevimliydi. Ama sanki hayatı çok zor geçmiş gibi kırgın ve yalnız bir gülümsemesi vardı. Ama ölümü o zamana kadar yaşadıklarının o kadar zor olmadığını kanıtlamıştı. Fotoğraflara bakarken ajan Brent Tucker geldi. Mindy Travelka'nın bir fotoğrafını iğneyle tutturdu. Sonra bir şey söylemeden masasına döndü. Mindy fotoğrafta tıpkı diğerleri gibi gülümsüyordu. Ralph geldi, başıyla beni selamladı. Tekrar fotoğraflara bakarken Rainita'nın fotoğrafı ne zaman çekilmiş diye sordum. 19 yaşındaki Rainita Lawson 4. kurbandı ve gruptaki tek Afro-Amerikalıydı. Güzel, sütlü çikolata rengi bir teni ve hayallerle dolu gözleri vardı. Ralph bir dosya çekip açtı. Kaçırılmadan bir gün önce MySpace sayfasına göndermiş. Neden sordun? Fotoğrafta kamerayla flört eder gibi görünüyordu. Sol eli özenli, davetkar bir biçimde yanağına dayalı, gülümsemesiyle karşısındakini baştan çıkarmaya çalışır gibi. Çarpıcı derecede güzeldi ama garip bir şeyler vardı. Fotoğrafa baktım, gülümsemesini, gözlerini, ellerini inceledim, yaklaştım. Bir gün önce mi? Emin misin diye sordum. Ralph dosyaya bir kez daha göz at. Evet, aklından ne geçiyor? Parmağında nişan yüzüğü yok dedim. Ne? Bana gönderdiğin olay yeri fotoğraflarında parmağında bir nişan yüzüğü var. Karton dosyanın içindeki bir yığın kağıda göz attı. O gün takmamış olabilir dedi. Biri nişanlandığında yüzüğü de herkese hava atmak ister. Sesli düşünüyordum. Elbette fotoğrafı çektirmesiyle kaçırılması arasında nişanlanmış olabilirdi. Ama fotoğrafı bir gün önce çektirdiyse bu pek de olası değildi. Dosyayı bıraktı. Ne diyorsun? Sence katil bir çeşit sembol olarak bırakmış olabilir mi yüzüğü? Kurbanlarıyla birbirine bağlı olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Ya da sapık, çarpık bir duyguyla onlarla evlendiğini mi düşünüyor acaba? Belki de, bilmiyorum. Uzun bir süre fotoğrafa baktım. Yine de bir kontrol et, olur mu? Bak bakalım, birisiyle gerçekten nişanlı mı? Eğer öyleyse adamla görüşmek istiyorum. Tamamdır. Birden emir verdiğimi fark ettim. Lütfen dedim. Resmi bir görevle orada danışman olarak bulunuyordum ama Ralph ve ben birlikte büroda o kadar çok çalışmıştık ki bıraktığımız yerden devam ediyormuşum gibi gelmişti. Omzuma vurdu, neredeyse düşürüyordu. Dert etme, böyle gayet iyi. Haydi bu manyağı yakalayalım. Ralph birkaç telefon görüşmesi yapmaya gitti. Ben de son fotoğrafa baktım. 22 yaşındaki Bethany Dixon, Patty dışında kapalı bir yerde bulunan diğer kurbandı. Ayrıca en uzakta Georgia Athens'da bulunandı. Uzaklık kafaları karıştırsa da piyon ve sarı kurdele katilimizle bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Birinin bana seslenmesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. ''Doktor Bowers!'' Bu ses, hayır o olamaz, döndüm. Oydu. Özel ajan Margaret Wellington. Sanki o ana kadar günüm çok güzel geçiyormuş gibi. 10. Bölüm. Margaret dedim, beni düzelteceğini biliyordun.
Görevli ajan Wellington demenizi tercih ederim.
Elimi uzattım, pardon, sanırım unuttum. İnanılmaz derecede düz kahverengi saçlarının bir tutamını geriye attı ve bana baktı. Dudaklarının ne kadar ince, dişlerinin ne kadar düzgün olduğunu unutmuşum. Tokalaşmak yerine ellerini kalçalarına koydu.
''Hayır Doktor Bowers, unutmadınız.''
Tamam, doğruydu. Kendisine Margaret diye hitap edilmesinden ne kadar nefret ettiğini hatırlıyordum. Ama Kuzey Carolina'da olduğunu unutmuştum. Aklımdan tamamen çıkmıştı. Unuttuğuma eminim çünkü öyle olmasaydı Ralph'in danışmanlık yapma konusundaki davetini kesinlikle kabul etmezdim. Elimi indirdim, nasıl olsa sıkmayacaktı. Margaret Wellington'ın burnundan keskin bir şekilde soluma alışkanlığı vardı. O yüzden sürekli sizden nefret ediyormuş gibi görünürdü. Belki de gerçekten öyleydi.
Ne kadar oldu Doktor Bowers? 4 yıl mı?
''O kadar oldu mu?'' dedim. ''Zaman ne kadar çabuk geçiyor.''
Gözlerini kırptı. ''Evet, 4 yıl başını dimdik kaldırdı. Nasılsınız?''
''Meşgul.'' Oldukça dürüst bir cevaptı.
''Karınızın öldüğünü duydum.'' dedi. Sinirlenmeye başlamıştım. Sesi dümdüz ve duygusuz devam etti. Çok trajik. ''Sonra da sizi Denver'a tayin etmişler ve masa başı iş vermişler. Çok zor olmuştur.''
Colorado'daki işe kendim gönüllü oldum dedim sakince. Denver'daki Ulusal Emniyet Teşkilatı ve Ceza Teknoloji Merkezi dünyanın en gelişmiş suç haritalandırma programına ev sahipliği yapıyordu. Ulusal Adalet Enstitüsü'nün ve FBI'nin yürüttüğü araştırmaları bütünleştirmeye çalışıyordum. Önemli bir iş ve böylece Tessa'da ailemle kalabiliyor.
''Evet, tabii.'' Sonunda biraz olsun geri çekildi ve küçücük bir gülümseyişin dudaklarında dolaşmasına izin verdi. ''Ben bu dava kapanır kapanmaz Quantico'ya geri dönecek gibiyim. Yeniden akademide ders vermemi istiyorlar.''
''Tebrikler, senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.''
''Evet, sesi unufak olmuştu, biliyorsun.''
Dilimi tuttum, konuşmayı orada bırakmak daha iyiydi.
''Sonunda briefing odasında görüşürüz.'' dedi ve odanın köşesindeki camdan ofisine doğru ağır adımlarla yürüdü.
Etrafımdaki hava bile rahat bir nefes aldı sanki. Lien Hua'nın yüzünde bir soru işaretiyle masasından bana baktığını gördüm.
''Bu da neydi?''
''Karışık.'' dedim. ''Ralph, neden burada olduğunu söylemedin?'' Sırıttı, aklımdan çıkmış olmalı. ''İyi, bu sefer bana ödeyemeyeceğin kadar borçlandın.''
''Karışık demekle neyi kastettin?'' diye sordu Lien Hua.
Derin bir nefes aldım. İkimiz de büroda çalışıyorduk. Ben çevresel kriminoloji dersi veriyordum. O terörle mücadeleye atanmıştı.
Bir dakika dedi Lien Hua. Denver'a taşınmadan önce New York'ta yaşadığını sanıyordum. Öyleydi. Her ayın bir iki haftası ders vermek için uçakla gidiyordum. Her neyse bir süredir müdür yardımcılığı pozisyonunda gözü vardı ve neredeyse elde ediyordu. Ta ki...
Bir delil ortadan kaybolana kadar dedi Ralph. Birçok suçlama oldu. Pat olayda iç işlerinin çok ilgilendiği bazı şeyler olduğunu fark etti.
Lien Hua'nın yanındaki masaya oturdum. Dediğim gibi biraz karışık, sonra disiplin soruşturması yapıldı, ifade vermek zorunda kaldım. Onun sonunda buraya sağa sola evrak göndermek için şubeye gönderilmek oldu. O günden beri hep Pat'i suçladı diye ekledi Ralph. Quantico'ya geri gönderilmek için önüne gelen herkesin kıçını yaladı. Tahmin edeceğin gibi bu davaya hiçbirimizin bulaşmasından memnun değil. Ama diğer taraftan davanın bir an önce kapanmasını da istiyor. Çünkü müdürünü etkilemeye çalışan birinin bölgesinde sürekli bir seri katilin dolaşması iyi bir izlenim bırakmaz.
Ralph'e döndüm. Bir dakika, briefing odasında görüşürüz derken neyi kastetti?
Ha, o mu? Margaret buradaki takıma soruşturma tekniklerinle ilgili bir sunum yapmanı istiyor.
Ne zaman?
Saatine baktı. Yarım saat içinde.
Ne? Mümkün değil. Daha olay yerlerini görmedim. O da biliyor. Bir ön rapor vermek için henüz çok erken.
Sadece sürecin üzerinden geçersin Pat. Biliyorsun işte. Bütün o coğrafi zaman ve mekan ıvır zıvırının.
Yapamam Ralph. Daha bu arada işimin ne kadar ilgi çekici ve bilimsel olduğunu dile getirmen de çok hoş.
Teşekkürler.
En azından iki güne ihtiyacım var.
Ancak öğlene kadar vakit verebiliriz.
O vakte kadar hazır olmam imkansız.
O zaman saat 2.
Tamam, 2.
Saat 2'de dedi Ralph zafer kazanmışçasına. Aferin oğlum, gidip Margaret'e söyleyeyim.
Ne? Bir dakika. Lien Hua'ya döndüm. Ne oldu şimdi?
Galiba saat 2'de bir sunum yapacaksın. Kabul etmedin değil mi?
Emin değilim dedi ama şimdiden söyleyebilirim ki siz ikinizi beraber çalışırken izlemekten büyük keyif alacağım. Masadan bir sürü dosya alıp kalktım. İnanamıyordum. Bugün buraya olay yerlerini incelemeyi planlayarak gelmiştim. Ama şimdi onun yerine sunum yapmak için bir odaya kapanacaktım. Sunum yapmaktan en az kötü kahveden nefret ettiğim kadar nefret ederim. Lien Hua duvara monte edilmiş ekrana doğru gitti. Başlamadan önce buraya gel lütfen, sana göstermek istediğim bir şey vardı.
Bak Lien Hua, yapmam gereken çok şey var.
Bekle bir dakika, faydası olabilir. Ekranda olay yeri fotoğraflarına bakmaya başladı. Onları kaçırıyor, işkence ediyor, öldürüyor ve cesetlerini bulabileceğimiz yerlere bırakıyor değil mi?
Evet, bulabileceğimiz yerlere.
Doğru. Çoğu katil cesedi ya da cinayeti işlediği ilk yerde kapalı bir yerde bırakır ya da cesedi taşısa bile bunu soruşturmayı zorlaştırmak için yapar, delilleri saklamak için.
Hem de bir karakter analistinden bunları duymak doğru, önemli bir nokta. O zaman neden bulunmalarını istiyor?
Evet, benim merak ettiğim de bu. Fark ettiğim bir şey daha var. Patty'yi kontrol altında tutmak için kaba kuvvet kullandı. Daha sonra ise kurbanlarına uyuşturucu vermeye başladı.
Daha derli toplu bir yöntem dedim ve tabii daha güvenilir. Bazen birinin kafasına vurmak hemen ölmesine sebep olur. İşkence yaparak öldürmene fırsat bırakmaz.
Toksikoloji testlerinde yabancı madde çıktı. Düne kadar gerçek sonuçları alamamıştık. O yüzden bu Ralph'in sana verdiği bilgiler arasında yoktu. Alexis ve Bethany için kullanılan uyuşturucu, Jamie ve Rainita'da kullanılandan farklı.
Toksikoloji raporlarını bana doğru itti, ben de birini açtım. Böyle bir değişiklik yapması biraz garip dedim. Bir onu bir ötekini kullanmaktan çok birinden diğerine ilerlemiş gibi gözüküyor.
Ben de öyle düşünmüştüm.
Bakalım Mindy'nin otopsi sonuçlarında ne çıkacak? Eğer onda da uyuşturucu çıkarsa...
Lien Hua, Mindy'nin fotoğraflarını açtı. Bir duvardaki panoya, bir ekrana bakıyordum. Birinde Mindy çok canlı, ölümsüz gibi görünüyordu. Sonsuza kadar yaşayacak gibi. Diğerinde ise kirletilmiş, çaresiz ve ölü. Tamamıyla ve geri dönülmez biçimde ölü. Hayat son derece kırılgan, çok geçici, çok kısa. Bunca yıldan sonra bile çözemediğim bir bulmaca. Bir an bir roman yazmayı, erken emekli olmayı veya Bermuda'da tatil yapmayı hayal edersin, bir sonrakinde kendini durmuş bir nabız veya anevrizmalı bir beyinle soğumayı bekleyen bir dilim et olarak bulursun veya kanserli bir ciğerle.
İyi misin?
Ajan Lianhua'nın sesiydi, bana bakıyordu. Ne zamandan beri düşünceler arasında kaybolduğumu bilmiyordum. Ha? Ellerimi işaret etti, baktım. Yumruk yapıp öyle sıkmışım ki eklem yerlerim bembeyaz olmuş. Hemen gevşettim. Parmaklarımı esnetip dolaşımı kolaylaştırmak için salladım. Evet evet, tabii iyiyim. Özür dilerim, ne diyordun?
Kalbim deli gibi atıyordu. Sakin ol, dikkatini topla, odaklan.
Lianhua bir an sessiz kaldı. Sonra gözlerini indirerek,
ne olduğunu biliyorum Pat. Ralph anlattı. Çok üzgünüm.
İçten söylüyor gibiydi.
Neyi?
Bilmediğini umuyordum.
Christy.
Christy'nin adını duyunca ürperdim. Öfkenin içimde gelgit gibi yükseldiğini hissediyordum. Doktorlara, Tanrı'ya, kadere ya da hayatımızı alt üst etmek ve hayallerimizi paramparça etmek için var gücüyle çalışan diğer kozmik güçlere karşı duyduğum öfkenin. Christy öldükten sonra birkaç ay boyunca içimi kemiren tek his yalnızlıktı. Ama daha sonra yerini öfke aldı.
Öfke mi, yalnızlık mı? Hangisinin daha iyi olduğundan emin değildim. Ama öfke en azından daha az uyuşuk hissetmeme neden oluyordu. Belki de o yüzden öfkeyi tercih ediyordum, bilmiyorum.
Çok üzgünüm diye tekrarladı. Olaydan 8 ay sonra bile hala bu kadar hassas olduğuma inanamadım. Sonunda evet diyebildim.
Ralph'in Lianhua'ya Christy'den bahsedeceğini tahmin etmem gerekirdi. Ama yine de söylemiş olmasına kızıyordum.
Ben de.
Bunu yapmak istediğinden emin misin?
Elbette eminim. Evet, benim işim bu. Parmaklarımı esnetmeye, öfkenin yarattığı gerginliği atmaya çalıştım.
O zaman adli tıbbın Mindy ile ilgili ne diyeceğini görelim. Sonra katilin uyuşturucuyu dönüşümlü olarak kullanıp kullanmadığını anlarız, tamam mı?
Tamam.
Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşün. Tamam, sonra görüşürüz.
Görüşürüz.
Yürürken hala parmaklarımı açmaya çalışıyordum.
5. ayrımın sonu. Sayfa 68.